Yaratılış kitabının son bölümüne yani 50. bölüme geldik. Yaratılış kitabında ölüme ne kadar ağırlık verildiğini daha önce belirtmiştim. Baştan Tanrı Adem'e yasaklanan meyveden yersen kesin olarak öleceksin demişti. Daha sonra Pavlos Roma'daki imamlara şöyle dedi. Bir tek insan yüzünden günah nasıl dünyaya girdiyse günah yüzünden de ölüm dünyaya girdi. Böylece bütün insanları ölüm sardı. Yaratılış kitabı değerli dinleyicilerimiz, günahın somut ve gerçekten yıkıcı olduğu konusunda birçok örneklerle doludur. Kitap önce Tanrı ve Aden bahçesinde insan ile sahneyi açar. Kitabın son perdesi ise Mısır'da bir tabut ile kapanır. Yaratılış kitabı günahın insanlık ailesi içerisine nasıl girdiğini yazar. Ama aynı zamanda Tanrı'nın insan için yaşamı sadık şekilde nasıl sağladığını gösterir. Şimdi bu son bölümün ilk ayetinden okumaya başlayayım. Yusuf kendini babasının üzerine attı, ağlayarak onu öptü. Bir kişi her ne kadar yaşlansa da çocukları tarafından sevilir, sevilmeliydi. Yusuf babasını çok seviyordu ve babasını bir önceki bölümde okumuştuk, görmüştük, kaybetti. Babasının cesetini mumyalamaları için özel hekimlerine buyruk verdi. Hekimler İsrail'i mumyaladılar diyor 2. ayet. Mısırlıların eskiden beri mumyalama işinde oldukça usta olduklarını hepimiz biliyoruz. Cesetlerin korunması Mısır'da bir çeşit mezar ötesi umut haline gelmişti. Tabi ancak firavunlar ve zengin insanlar cesetlerinin mumyalanmasını sağlayabilirlerdi. Mısırlılar cesetlerin uzun zaman çürümeden korunabilmesi için bazı karışımları bulmuşlardı. Günümüzün bilim adamları halen bunun nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Yusuf, Mısır'daki konumundan dolayı babasını mumyalatabildi. Daha sonra Yakup'un vasiyetine göre onun cesedi Kenan ülkesine gidecektir. Onun mumyalanmış şekilde Hevron'a götürülüp gömüldüğünü düşünürken gülümsememek olanaksız. Mısırlılar mumyalanmış cesedin bir gün dirileceğine inanırlardı. Bu nedenle fiziksel olarak bedenin korunmasına özen gösterirlerdi. Yakup ise bedeni çürümüş olsa bile bir gün atalarıyla birlikte dirileceğine iman ediyordu. Yusuf bu mumyalama işini yaptırmıştı çünkü Mısır'da babasına karşı gösterebileceği bir saygı gösterisi sayılırdı bu. Yakup cesedinin Kenan ülkesine götürülüp orada İbrahim'in satın almış olduğu mağaraya gömülmesini vasiyet etmişti. Yakup'un mezar ötesi umudu da bir çeşit dünyasal umuttu ama diri Rab'be bağlıydı. Ölümden dirildiği zaman Rab'bin vaat etmiş olduğu topraklarda dirilmek istiyordu. Oysa dirilişten sonra Rab'bi izleyenler için sonsuz bir kent vardır. Rab ise ikinci kez dünyaya geldiği zaman ilkin Mesih'te ölmüş olanlar dirilecekler. Sonra hayatta olanların bedenleri bir göz kırpması kadar kısa zamanda değiştirilip tümü Rabbi gökte karşılamak için alınacaklar. Bütün imanlılar yeni Yeruşalim denilen sonsuz kente alınacaklar. Bu kent yeryüzüne bağlı değildir, göktedir. Çünkü Mesih imanlısının umudu göktedir. Evet, Yakup'un cesedi mumyalanmaya başlandı. Bu iş 40 gün sürdü. Mumyalama için bu süre gerekliydi. Mısırlılar İsrail için 70 gün yas tuttu diyor 3. ayette Yaratılış kitabı 50. bölüm. Bu ayetlerde mumyalama metodu hakkında biraz bilgi verilir. Ne gibi ilaçlar kullanıldığı bilinmiyor ama ilaçların ceset üzerine kademe kademe sürülmesi 40 gün aldı. Mısır halkı Yakup için yas tuttu. İlginç değil mi? Bunun geleneksel bir yas süresi olup olmadığını bilmiyoruz. Yusuf'un Mısır'da üstün bir konumu vardı. Belki bundan dolayı onun babası için resmi bir yas zamanı ilan edilmiş olabilir. Aynı zamanda Yakup Mısırlılarca sevilen ve sayılan bir kişi konumuna gelmiş olabilirdi. Ne de olsa Yusuf'un babasıydı ama bundan başka Rab'de olgunlaşmış birisiydi. Yas günleri geçince Yusuf Firavun'un ev halkına, eğer benden hoşnut kaldınızsa lütfen Firavun'la konuşun dedi. Babam bana ant içtirdi. Ölmek üzereyim. Beni Kenan ülkesinde kendim için hazırladığım mezara gömeceksin dedi. Şimdi lütfen Firavun'a bildirin, izin versin gideyim, babamı gömüp geleyim. Firavun, git babanı göm, andını yerine getir dedi. Böylece Yusuf babasını gömmeye gitti. Firavun'un bütün görevlileri, sarayın ve Mısır'ın ileri gelenleri ona eşlik etti diyor Yaratılış 50:4-7 ayetler arasında. Yusuf'un Mısır'da ne kadar sevilip sayıldığını görebiliriz. Unutmamalıyız ki bu adam Mısır'ın ve tüm Orta Doğu'nun kurtarıcısı konumuna gelmişti. Mısır'dan ta Kenan ülkesine kadar cenaze kaldırmak kolay değildi. Belki de bu dünyada en uzun süren bir cenaze kaldırma merasimiydi bu. Yusuf'un bütün ailesi, kardeşleri, babasının ev halkı da onunla birlikteydi. Yalnız çocukları, davarları ve sığırları Goşen'de bırakıldı diyor 8. ayet. Davarları ve sığırları neden bıraktıklarını anlayabiliriz ama çocukları neden bıraktılar bunu tam olarak bilemiyoruz. Belki de Firavun bu insanların Mısır'a bunca bereket getirdiklerini fark edince onları elden kaçırmak istememişti. Bunu da bilmiyoruz. Ama bu bir olasılık. Cenaze Kenan ülkesine giderken arabalar, atlılar da onları izledi. Büyük bir alay oluşturdular. Ürdün ırmağının doğusunda Atat harmanına varınca yüksek sesle acı acı ağıt yaktılar. Yusuf babası için 7 gün yas tuttu. O bölgede yaşayan Kenanlılar Atat harmanındaki yası görünce Mısırlılar ne kadar hüzünlü yas tutuyor dediler. Bu yüzden Ürdün ırmağının doğusundaki bu yere Avel Misraim adı verildi. Yakup'un oğulları babalarının vermiş olduğu buyruğu tam tamına yerine getirdiler. Onu Kenan ülkesine götürüp Mamre yakınlarındaki Makpela tarlasındaki mağaraya gömdüler. O mağarayı mezar yapmak üzere tarlayla birlikte Hititli Efron'dan İbrahim peygamber satın almıştı. Acaba Yakup neden Betlehem yakınlarında sevgili Rahel'in yani sevgili eşi Rahel'in yanına gömülmedi? Coğrafi bir sorun olduğunu hiç de sanmıyorum. Çünkü Rahel'in mezarı ancak 30-40 kilometre kadar ilerideydi. İbrahim peygamber Makpela'nın mağarasını sırf aile fertlerinin gömülmesi için satın almıştı. Yakup aile fertleriyle birlikte gömülmek istedi. Çünkü onlarla birlikte dirileceğini umuyordu. Böylece Yakup öbür iman atalarıyla birlikte gömüldü. Bunların hepsi bir gün birlikte dirileceklerini umuyorlardı değerli dostum. Yusuf babasını gömdükten sonra kendi kardeşleri ve onunla birlikte babasını gömmeye gidenlerin hepsi Mısır'a döndüler. Babalarının ölümünden sonra Yusuf'un kardeşleri belki Yusuf bize kin besliyordur dediler. Ya ona yaptığımız kötülüğe karşılık bizden öç almaya kalkarsa? Böylece Yusuf'a şu haberi gönderdiler. Babamız ölmeden önce Yusuf'a şöyle söyleyin diye buyurmuştu. Kardeşlerin sana kötülük yaptılar, lütfen onların suçunu, günahını bağışla. Ne olur şimdi günahımızı bağışla. Biz babanın tanrısının kullarıyız. Yusuf bu haberi alınca ağladı diyor Yaratılış 50. bölüm 14-17 ayetler arasında. Herhalde Yusuf'un kardeşleri babaları ölmeden önce ona gidip korkularını belirtmişlerdi. Belki de Yusuf'un onlardan öç alacağını sanmışlardı. Olabilir ya, babaları sağ iken Yusuf öç almaktan çekinmiş de şimdi Yakup ölünce, babası ölünce öcünü alacaktı. Yusuf'un nasıl bir kişi olduğunu halen öğrenememişlerdi. Bunlar herhalde babalarının kendilerine bir güvence sağlamasını istemişler ve bu yüzden Yusuf'a bu haberi salmışlardı. Yusuf ise bu haberi alınca ağlamaya başlıyor. Onun bu yaklaşımı kardeşlerinde bir tövbe ruhu yarattı. Bunun üzerine kardeşleri gidip onun önünde yere kapandılar. Senin köleniz dediler. İşte burada değerli kardeşim yine Yusuf'un yıllarca önce gördüğü rüya gerçekleşiyor. Kardeşleri bir kez daha onun önünde yere kapanıyorlar. Yusuf korkmayın dedi. Ben Tanrı mıyım? Yaratılış 50 ayet 19. Mısır'daki yüksek konumuna rağmen değerli kardeşim, Yusuf Tanrı önündeki konumunu unutmamıştı. Yüceliği her zaman Rab'be verdi ve kardeşlerini şöyle yanıtladı. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yaratılış 50 ayet 20. Ah değerli dostum, keşke bizler de hayatın cilvelerini Yusuf gibi karşılayabilsek. Rabbin hayatımızda uzun vadeli amaçları vardır. Biz daima şimdiki zamana göre karar veririz değil mi? Oysa Rab geleceği tam net olarak görebildiği için ona güvenmesini bilmeliyiz. Sorunlarla karşılaştığımız zaman burnumuzun ucundan ötesini göremiyoruz. Oysa olayları Tanrı'nın ışığında görebilsek hayatımız ne kadar daha kolay olurdu. Dinleyin, Yusuf sözüne devam ederek kardeşlerine ne diyor? Korkmanıza gerek yok. Size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi. Yusuf'la babasının ev halkı Mısır'a yerleştiler. Yusuf 110 yıl yaşadı. Efraim'in 3 göbek çocuklarını gördü. Manaşe'nin oğlu Makir'in çocukları onun elinde doğdu diyor Yaratılış 50. bölüm 21-23 ayetler arası. Bir zamanlar ölüm kuyusuna atılan Yusuf, şimdi büyük baba konumunda torunlarının çocuklarını sevebildi. Sonunda onun da bu dünyadan göçme zamanı geldi. Yusuf yakınlarına ben ölmek üzereyim dedi. Ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek. Sizi İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ant içerek söz verdiği topraklara götürecek. Sonra onlara ant içirerek Tanrı kesinlikle size yardım edecek dedi. O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz. Yusuf 110 yaşında öldü. Onu mumyalayıp Mısır'da bir tabuta koydular. Yaratılış 50, 24-26 ayetler arası. İşte değerli dostum, Yaratılış kitabı bu şekilde sona eriyor. Bu kitabın başında Tanrı evreni ve insanı yarattı. Bu kitabın başında bir yücelik, bir harikalık vardır. Tanrı tüm evreni yaratıyor. Ama kitabın sonunda ise bir tabut, bir ölüm var. İnsanlık ailesine ne olmuştu? Rabbin özene bezene kusursuzca yarattığı insanın hayatına günah girdi ve her şey yozlaştı. Bununla birlikte ölüm dünyaya girdi. Hem insan hem de hayvanlar ve tüm yaratıklar ölmeye başladı. Yusuf da ataları gibi öldü. Onu mumyaladılar. Ama buna gerek yoktu çünkü diriliş gününde o sonsuz yaşama dirilecektir. Acaba Yusuf neden Kenan ülkesinde gömülmedi? Yusuf Mısır'da bir kahraman ve kurtarıcı konumuna gelmişti. Onun cesetini Kenan ülkesine götürmek için Firavun'dan izin almaya kalksaydılar eminim ki Firavun buna izin vermezdi. Mısırlıların saydığı, sevdiği ve yücelttiği bir kişiydi Yusuf. Belki de onun mezarının bulunduğu yere bir anıt bile dikmişlerdi. Yusuf, durumun böyle olacağını bildiği için bir vasiyet bırakmıştı. O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz diye ne yapılması gerektiğini onlara bildirmişti. Tabi bir peygamberlik gözüyle ileriye bakıyor ve Rab sizi muhakkak buradan çıkaracaktır. O zaman kemiklerimi de alırsınız dedi. Yakup'ta gördüğümüz umudu Yusuf'ta da görebiliriz. Yusuf da babası gibi Rabbin onlara vaat edilen ülkeyi vereceğine inanmıştı. Bu onlar için sonsuz bir vatan olacaktı. Yusuf da ataları gibi o vaat edilen ülkede dirilişe ulaşmak amacındaydı. Zaman gelecek, Mısır'a gelmiş olan kendi halkı bir gün Rabbin vaat ettiği ülkeye gidip onu miras olarak alacaklarına ilişkin Yusuf'un imanı vardı. Daha sonra çıkış kitabında onun kemikleri Mısır'dan alınacak ve vaat edilen ülkeye götürülecektir. İncil'den İbranilere yazılan mektupta imanda ölmüş olan kişiler hakkında bilgi veriliyor. Yusuf hakkında şöyle yazıldı İbraniler 11. bölüm 22. ayette. Gözlerini yaşama yumarken Yusuf imanla İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağına değindi ve kemiklerini ne yapacaklarına ilişkin onlara buyruk verdi. İşte değerli kardeşim, Demiş olduğum gibi çıkış kitabının 13. bölümünde Rabbin bu vasiyeti nasıl yerine getirilmesini sağladığını okuyabiliriz. Musa ve İsrailoğulları Yusuf'un kemiklerini alıp Mısır'dan çıkacaklardır. İşte değerli dostum, burada yaratılış kitabını bitirdik. Ve ben yaratılış kitabını çalışırken gerçekten de çok büyük bir zevk ve çok büyük bir bereket aldım. Umarım bunlar, Tanrı sözü, bu yorumlar size de bereket olmuştur.